Şimdi görünge ve görünüş, bu ikisini karşılaştırmak esas problemimiz bu değil. Görünüş konusunda söyleyeceğimiz şey, görünüşün aynı zamanda öze ait olduğu, yani bu şey değil, görünüş bütünüyle özün dışında olan bir şey değil. Burada şey var, yine atlamayalım. Görünüş diyor, böylece kuşkuculuğun fenomenidir. Bunlara çok kısa değinelim. 300. sayfada. Kuşkuculuğun fenomeni. Kuşkuculuk fenomeni nasıl görüyor? Yani bu kolayca çıkarabileceğimiz bir şey ve kuşkuculuğun, yani David Hume kuşkuculuğunun niteliğini anlamamı sağlayacak olan bir şey. Bu kuşkuculuk için fenomen görünüşle bir. Yani fenomenin bir şeyi yok, özü yok. Eğer özü olsaydı o zaman onun varlığından kuşku duymayacaktı. Başka şekilde yaklaşacaktı. Kuşkuculuk gerçeğin varlığından kuşku duyuyor. Ve kuşkudan daha öteye gidemiyor. Yani kuşkuculuğun örneğin kuşkuculuk realite dediği şey dış dünya. Dış dünyanın varlığından kuşkuya duyuyor, kuşku içinde. Yani onun özünün olduğunu ya da dış dünyanın bir fenomen alanı, görüngüler alanı olduğunu şey yapamıyor. Doğrulayamıyor. Fenomen şey değil. Varlığından kuşku duyulan değil. Değil mi? Yani fenomen burası yine çetrefil bir nokta ama şey net. Kuşkuculuk dediğimiz bakış açısı dış dünyanın varlığından kuşku duyuyor ve onun tanıtlanması gerektiğini ileri sürüyor ve tanıtlayamadığını itiraf ediyor. Yani öyle bir şey yapma şansı yok çünkü kuşkuculuğu onun tanıtlamaya girişmesini bile baştan engellemesi gereken bir şey. Ona şey dedik, kuşkuculuk psikolojik bir tutum, kuşkuculuğu mantıksal olarak, kavramsal olarak ele almak şey değil. Yani, uslamlama yoluyla kuşkucunun mantığına ulaşmak olanaklı değil. Çünkü kuşkucu normal olarak kuşku duyan bir insan değil, bir bilinç değil. Kuşku çünkü bilgiye doğru götüren bir adım, yani ilk adım. Kuşkucu mantığa kendini kapamış ve orada bir psikolojik şey var, takılma var. Yani bir güven eksikliği var. Güven duyamıyor. Yani burada güven bireylere yönelik bir güven değil, düşüncenin kendisine yönelik bir güven.
Emin olamıyor.
Emin olamıyor. Kendi düşüncesine dayanamıyor, güvenemiyor. Yani o yüzden şey, bir nihilizm içinde aslında. Çünkü onun ona sağlamlık verebilecek tek şey düşüncesi. Duyulardan hiçbir zaman o sağlamlığı alamaz ve tözselliği alamaz. Çünkü duyular geçici veya zaten aldatıcı şeyler. Ama düşünceden de orada da başarısızlığa uğradığı için doğal bir şey de nihilizm içinde kalıyor. Yani sağlam bir şey yok. Güvenebileceği bir şey yok. Bir çıkarsama yapıyor ama o kaçıyor. Yani orada kalması olanaksız. Bu psikolojik bir durum. Psikolojik bir durum olduğu için onu normal mantıksal işlemlerle ona ulaşma şansı yok. Yani o bir tür telkin altına alınabilir. Karizmatik bir şekilde onu etkileyebilirsin vesaire. Yani orada psikolojik bir aygıt kullanmak gerekecek. Ben yani psikanalizle işe yarayabilir. Orada o kuşkunun kaynağı bulunabilir. Çünkü kuşku insan için doğal bir şey değil. Yani kuşku ilk anda gerekli ve normal ve doğal bir şey. Ama kuşkuculuk, yani kuşkunun saltık olması, kuşkunun aşılamaması o şey değil. Doğal değil.
Bir şey sorabilir miyim? Kuşkuculuğun tam olarak çıkış tarihi nedir? Yani hangi zamanlarda
oluyor? Antik çağda da var.
Ama şu var. Zirveye çıkıyor galiba.
Helenistik dönemde ortaya çıkıyor. David Hume ona formülasyon, yani tabii İngilizler, John Locke, bu bir mantıksal çıkarsama. David Hume da, yani klasik dönemde var. Şeyler kuşkucular, sofistler. Onlar da bilgiyi, gerçeği, saltık bilgiyi ya da gerçeği reddediyorlar. Daha sonra, ama Yunan kuşkuculuğunun olumlu bir tarafı da var. Yani Yunan kuşkuculuğu şeye yönelik, Hegel o konuda Schelling'le bir makale yazıyor, bir deneme yazıyor. Modern kuşkuculukla klasik kuşkuculuk, antik kuşkuculuğun ayrı. Modern, klasik kuşkuculuk fenomene, görüngüye yönelik ya da duyusal algıya yönelik. Yani onun gerçekliğinden emin olamama durumu var orada ve o O doğru bir şey. O psikolojik bir dayanak gerekmiyor onun için. Çünkü duysal olan kaçıcı, geçici ve insan usulünün bir özelliği tösteli aramak. Yani o mantıksal bir şey. Geçici olanın, yani varoluşun özü olması gerekiyor. İnsanın usulünün bir şeyi bu. Şu an önümüzdeki aşamada o zaten. Varoluş bizi öze götürüyor ya da fenomen bizi öze götürüyor ve fenomen ve varoluş burada belli ölçülerde paralel kullandığımız kavramlar. Hegel de öyle kullanıyor. Özsüz varoluş o şey, görünüş dediğimiz, yansıma dediğimiz şey ve duyular fenomen dünyasıyla ilişki içindeler, onu da biliyoruz. Görünme sözcüğü de onu anlatıyor. Yani orada niye görünme görme duyusunun seçildiğini dikkate almamız gerekiyor. Onun henüz net bir yanıtı yok.
Geçen hafta değindik.
Ve kuşkuculuk o fenomen dünyasının değersizliğinin anlaşılmasının sonucunda ortaya çıkan olumlu, sağlıklı bir adım. Fenomen dünyası geçici dünya ve onun
kuşku duyulması gereken.
Evet, yani o bilginin konusu olamaz.
Antik
öze götürüyor.
Çağda da kuşkucular var. Yani sofistler de aynı zamanda kuşkucu. Ama şimdi ondan orada olumlu bir kuşkuculuk var.
Evet.
Şimdi daha sonra arada bir uzun bir boşluk var galiba. Birden John Locke ve David Hume mı geliyor?
Arada şeyler var. İslamik felsefeciler var. Ondan sonra orada o dönemde de kuşkucular var. Ama Avrupa'ya geldiğimiz zaman Avrupa şeyle başlıyor. Yani skolastik dönem, araya giren o karanlık dönem. Felsefi olarak verimsiz ve bozulma dönemi. Onun felsefe tarihinde sadece şey, yani o karakteriyle inceliyoruz. Skolastik felsefe diye. Skolastik felsefe, felsefe değil. Skolastik felsefe, yani koşullu, sınırlı bir felsefe, kötü bir felsefe. Descartes geliyor. Descartes,
modern felsefenin
en başında.
Peki.
Yani o Fransız'a, bir Fransız'a düşmesi enteresan bir şey.
Şu soruyu sormaya hakkımız var mı? Görünüşü ortaya çıkaran fenomendir diyebilir miyiz?
Biraz daha ilerle.
Çünkü bir görünüş varsa, o görünüş içlikse,
neyse,
içlik diyorsak görünüşü, çünkü öz yok anlaşılıyor.
Evet.
İçlikten hiç çıkar.
Evet.
Bu temel bir mantık. İçlikten
hiç
çıkar, yokluktan yok çıkar.
O panteistik mantık aynı zamanda yokluktan yokluk geliştikten diyalektik değil. Devam edelim. Yani
içlikse nasıl görünebiliyor? Hala ben aynı soruyu soruyorum.
İçlikten nasıl bir şey çıkarabiliyorsa görünüşte çıkabilir.
Aksiyomatik bir görünüşte alıyorsunuz siz.
Orada çünkü hiçlikten görünüşe gitmiyoruz. Görünüşten hiçliğe gidiyoruz. Yani görünüş öyle bir görünüş ki onun varlık temeli yok. Yani hiçlik kategorisinde değiliz. Şu an varlık ortadan yani öz mantığındayız ve görünüş kategorisi burada karşımıza çıkıyor. Öz alanın kendi içinde. Yani bu Hegel'in varlıkta incelemeler şeye rağmen. Hiçlikten görünüşe gitmiyoruz. O dediğin doğru. Hiçlikten görünüş, hiçlik görünmez. Hı hı. Ama görünüş hiçlik olabilir. Yani orada
burada tam da
aynı yerde.
Tam da burada o görünüşün hiçlik belirleniminin bizatihi özün belirlenimi olduğu şurada.
Evet.
Burada yani o soruya da oradan belki cevap aramak daha doğru olur. Biraz açar mısınız? Yani şöyle, ben ne kadar açabilirim bilmiyorum ama burada demin de üstünde durduğumuz bir çıkamadığımız şey, görünüş kendinde hiç olan dedikten sonra gösterilmesi gereken şey yalnızca onu özden ayırt eden belirlenimlerin, özün kendisinin belirlenimleri olduğu ve dahası özün görünüş olan bu belirliliğinin özün kendisinde ortadan kaldırıldığı gibi bir tümce var. Özün kendisinin belirlenimleri olduğu ve dahası özün görünüş olan bu belirliliğinin özün kendinde ortadan kaldırıldığı. Yine özde ortadan kaldırıldığı.
Şimdi
yani özün bu belirlenimi yine özde ortadan kaldırıldığı. Onu, bunun doğrudan daha önce gördüğümüz reflection, yani içe yansıma olayıyla
ilişkisi
var. Bir şey. Ya,
burada
şey,
yansıma yok. Yani. Burada yansıma yok.
Yansıma tabirini
yok.
Kullanmıyor.
Yok, olamaz. Da. Yani o ona geçeceğiz.
Bir özün belirlenme sonucuna varmasını sanki o içe yansıma gibi.
Sayfa kaç ya?
Onu 300.000'in başı. Orada sintaksa dikkat edersek, yani bu okuma biraz belki de Hegel yine kötü ya da biraz zor yazdığı bir şey bu.
Evet.
Burada gösterilmesi gereken şey diyor, yalnızca onu özden ayırt eden belirlenimlerin özün kendisinin belirlenimleri olduğu.
Evet,
yani
evet.
Burada o belirlenimler görünüşe değil öze aittir diyor.
Evet. Evet.
Yani görünüşe ait olan belirlenimler öze ait olan belirlenimler değil. Görünüş varlıktan, varlık alanının bir kalıntısı.
Ama işin
çünkü dolaysız.
Aziz, ama işin orada bir paradoksal yanı var. Niçin? Çünkü onu özden ayırt eden belirlenimler. Dikkat et. Özden ayırt eden, yani görünüşü özden ayırt eden belirlenimin aslında özün belirlenimleri olduğu.
Tamam, görünüşün yani belirlenimi değil.
O bir paradoksal bir şey yani.
Bilmiyorum ama...
Yani öyle görünüyor.
Yani özün, görünüşün bir belirlenimi yok burada. O yansıma belirlenimleri öze ait. Görünüşte
yani
yansıma... Yani
görünüşün belirlenimi dediği şey özden ayırt eden belirlenimler.
Tamam. Görmüş o belirlenim, söylemesi gereken burada söylemediği belirlenim yansıma belirlenimleri ya da yani ilişki belirlenimleri ve görünüşte bir ilişki yok. Görünüş dolaşsız da. Çünkü özsüzdür. Burada bizim ilişkiyle kastettiğimiz ya da ilişkiyle anlamamız gereken şey görünüş ve öz arasındaki ilişki. Görünüş özsel bir kategori değil. Yüzeysel. Bir özü olmayan, sadece yüzey olan bir şey. O yüzden kuşkuculuk burada bağlantıya giriyor. Yani Hegel'in kuşkuculuğu buraya almasının nedeni o. Çünkü kuşkucuların yaptığı da bu. Varoluşçular, Albert Camus falan ya da Sartre özellikle açıkça söylüyor. Varoluş, öz diye bir şey yoktur. Yani varoluş özü önceler diyor. Öz, yaratılan bir şey. İnsanın belirlediği ve kurduğu, kendi yaptığı bir şey gibi anlaşılıyor orada. Orada da şey var, bir yüzey var. Varoluş diyor ona ve onun şeyi yok, özü yok. Yani şeyin
varoluş dediği
onda kuşkucu olması
aslında gerçek şeyle varoluş değil.
Değil.
Orada varoluşla görünüşü kastediyor.
Özsüz varoluş, evet. Özsüz görünüm, görünüşler.
Yansa tam da
kitaptan çıkan bir kavile.
Cem'in sorusu tam da o bağlamda bir soru.
Yani İzleyebildiniz mi?
Görüngünün görünüşten hangi belirlenimlerle ayrılıyor?
Evet. Cem'in getirdiği nokta şu, yani burada yanılsamanın ya da görünüşün de bir şeyi olması, kökeni olması gerekir diyor.
Evet.
O işte esas kritik nokta o. Gerçekten öyle. Yani öyle olduğunu düşünüyoruz ve elimizi uzatıyoruz, bir de bakıyoruz elimiz boşluğa gidiyor. Evet. Serap durumunda. Yok. Evet. Yani özü yok. Ya da temeli yok. O yüzden görünür. Eğer temeli olsaydı görünüş demeyecektik ona. Yani o zaman bir yansıma olmayacaktı.
Görüngü diyecektik.
Bir yansıma söz konusu olmayacaktı. Yani şimşek çakıyor. Oraya elimizi soksak yanar elimiz. Ama serap durumunda öyle bir şey yok. O yani olmaması gerekiyor. Ama dolaysız olması önemli.
Serabı yaratan bir şey var.
O zaman o yok işte. Yani kavramın anlattığı...
Ama siz söylediniz atmosferik bir...
O da fenomen olarak aldığımız zaman var.
Yani bağlantılarını kurduğun zaman var.
Fenomen
eğer o bağlantılarını kurarsan, ilişkileri kurarsan o zaman o görünüş olmuyor. O zaman o görüngü oluyor.
Ben işte bunu söylüyorum.
Ha işte bu işte.
Görünüş görüngüye geçiyor.
Evet, görünüş görüngüye geçiyor. Yani görünüş diye bir şey, bir kategori yok.
Çok güzel, Hegel söylediği o. Görünüş yoktur diyor. Hiç gitmiyor. Gördün mü? Geldiğimiz nokta.
Ben de onu demeye çalışıyorum.
Tamam, görünüş, yani. Görünüşü oluşturan
tamam,
şey...
çok güzel.
Yok işte yani.
Ama şu var, buradaki hiçlik, olumsuz varlığın dolaysızlığı olan bir hiçlik. Yani olumsuz bir varlık aslında. Oradaki hiçlik, görünüşün hiçliği şey değil, dolaysız hiçlik gibi değil.
İçerik kazanmış yokluk.
Yani orada evet. Olumsuz varlık tabiri de çok şey böyle...
Non-being diye düşünürsen daha mı iyi?
Yani. Olumsuz yer varlık.
Aslında fenomen var yani.
Peki non-being demek ya da yani. Olmamak demek.
Evet.
Olmamak.
Yani, ama varlık.
Olmamak o da şey, varlık ama negatif varlık. Olmayan varlık. Olmayan varlık şey mi? anlamlı mı? Ya da olmayan olma.
Olmayan ne olmayan?
İşte yokluk tarafına atılan yani aslında. Yani yokluk yanı bu.
Olmama, olmama sözcüğü.
Dil bilgisi. Kavramsal düzlemde tabii varlığın karşıtı yokluk.
Olmama.
Olmamak tabii çok açık.
Olmamak şey mi? Çözümlersek, olmakla karşılaştırma içinde çözümlersek, olmamakta ne var?
Negatiflik var.
Bir varlık var mı?
Var.
Dikkat edin, varlık var mı?
Olmama.
Ne olmayan ne?
Olma.
Var mı?
Var.
Şey,
olmamak diyebilmesi için yani önce olması gerekiyor.
Önce olması gerekiyor. Evet. Olma.
Varlık demek. Önce varlık gerekiyor. Önce aynı zamanda negatif olması gerekiyor. İşte bu negatif varlık da onu anlatıyor.
Kavram bağımsız.
Çelişkili bir terim. Evet. Ve kavramın kendisi çelişkili.
Evet.
Olmamak paradoksal bir şey.
Paradoks
yani,
işte yani.
Evet.
Önce olduğu yer sonra olur.
Problem ya. Yaratmıyor. Yani bu,
bu kurgu düşük.
Ne diyebilirdin? Başka daha iyi bir öneriniz varsa onu kullanabiliriz. Bu şey için.
Orada hemen yani tabii kavramsal olarak baktığımızda o şekilde irdelediğimizde çok açık ve net görünüyor bu söylediğimde. Aynı şeyi kavram ve realite birliği bağlamında yapmaya çalışırsak nasıl çıkarız bunun için?
Burada kavram ve realite
kavram ve realite birliği ben söz ediyoruz.
Kavram
böyle bir Ahmet Bilya'ya gider.
Kavram
aynı şeyi nasıl çıkarız? Sorumu sorabildim mi?
Realitede bu durum böyle mi gibi?
Yani kavram ve realite
öyle olması gerekir. Tabii.
Elbette.
Yani bir yanılsama Serap durumunda olan şey şu.
Olumsuz. Belki çok güzel açıklıyor durumu. Yani
olabilir.
Alegoriyi düşündüğümüz zaman
orada alegoride şey var. Gölgeler var ve gölgelerin şeyi bu. Gölgeler illüzyon değil. Fenomenleri anlatıyor tabii. Onların şeyi var. Cisimler var ya da hayvan yani şekilleri var. O şekillerin gölgeleri düşüyor. Orada
yansıma
bir şey yok. Yansıma değil o. İllüzyon değil. Görünüş değil, görünüyor onlar. Onlar oradaki gölgeler şeyler. O gölgeleri gerçek sanmak ve şeyi arkasındaki real şeyleri yok saymak o yanılsama.
Asıllık, asılsızlık.
Peki, o zaman tamam yani çıktı o. Platon'un...
Bence görünüş ve görüntü anlaşılıyor.
Şimdi ışık var. Ondan sonra...
Asıl olan
gerçeğin güneşi...
Yani
yansıtıyor.
Bir şey var, reel cisimler var. Platon'un alegorisi burayla çok yani alakalı.
O
duvar üstünden geçirilen ve arkalarından gölgesi. Işık gelen cisimler dinliyor musunuz? Şey, o mağara alegorisine bakıyoruz. Orada yansıma var mı?
Mağara alegorisini asıllık ve asılsızlık diye açıklıyorum. Olabilir mi?
Olabilir. Asıl olan şeyler idealar.
Evet.
Şeyler bireysel tekil nesneler, yani insanların elleriyle taşıdıkları ve duvarın üstünden tuttukları, geçirdikleri şeyler. Yani şöyle yapıyorlar, şuradan ışık geliyor, insanlar, özgür insanlar, ellerinde şey geçiriyorlar, cisimleri geçiriyorlar. Bunların ışıkları mağara duvarına vuruyor. Mağara duvarına vuran, bunlar fenomenler ya da varoluşlar. Yani at varoluşu, insan varoluşu, kedi varoluşu vesaire. Bunlar cisimler, reel şeyler. Realite, varoluş ya da görüngü dünyası. Bunlar ideaların kopyaları. Duvara düşen ise şey, gölge. Gölgeyi gerçek sayıp, gölgeyi gerçek saydığın zaman, burada işte yanılsamanın mantığı var. Yani gölgeyi ya da evet yansımayı şey saymak, gerçek saymak, gerçek demek varsaymak demek. Yani o var ve o kadar, onun özü falan yok.
Gölgenin kendisinden bahsediyoruz.
Kendi ama gölge fenomen.
Hayır. Fenomen şey, cisimler. Gölge şey, yansıma. Yanılsama daha doğrusu.
Görünüş o.
Yani onu gerçek sandığı zaman insanın bilinç durumu, yanılsama durumu, illüzyon durumu. Şeye baktığı zaman, arkasını çevirip cisimleri gördüğü zaman o zaman şey, fenomenin fenomen olduğunu görüyor ve gölgenin gölge olduğunu görüyor. Gölgeyi ve fenomeni ayırıyor. Asıl ve asılsızı ayırıyor. Asılsız şey demek, biraz paradoksal bir terim yine. Onu da belki de Ayrı olarak incelemek gerekir.
Arkasına baktığı ve bakıp da anladığı şeyler idealar değil miydi?
Kopyaları.
İdealar diyor. Arkasında adamın dışındakiler.
İdeaların kopyaları.
İdeaların kopyaları tabii.
Tabii.
İdealar nerede hadi?
İdealar dışında var, güneş. Evet. Güneş şey yapıyor mu? Güneş yani güneş o.
Güneşin doğru,
kendisi. Kendisi öyle diyeceğiz.
Yani metaforik olarak mağaranın dışında ideal.
Taşınan cisimler şeyler. Bireysel şeyler, tekil şeyler yani bireyseller, evrenseller değil, idealar değil en azından o kesin. O güneşin ideal olarak düşünülmesi biraz zor ve başka bir ara şey yok orada o alegoride. Yani ideallara karşılık düşen bir basamak yok.
İdealar Işık var. Mağaranın dışında.
Mağaranın dışında. Yani ışık var.
O zaman o duvar dedi, duvarın üzerindekiler fenomenler.
Ona yansıma, görmüşler.
Hayır, salonun arkasındaki cisimler, duvarın üzerindekiler, fenomenler.
Real şeyler.
İdea kategorisi yok o zaman o alegoride.
Mağarada zaten.
Mağara dışında.
Mağara karanlık, idea mağarada olamaz. İdea gün ışığında yani ışıyan, insana ışık veren bir şey olur. Her halükarda mağaranın dışında.
Ama ben alegoriyi şöyle hatırlıyorum.
Ben daha yeni yaptım, o da bir yan
ama bundan iyi bir tarifi de yok alegoride.
Evet, ideanın.
Gerçek tarifi bu.
Şimdi Heidegger şöyle diyor, lafınızı kestim, Heidegger'e girmek istemiyorum da eğer bir şekilde diyor insanlardan bazıları yani bu esaretten kurtulup gün ışığına çıkıp
Sokrates diyor, Heidegger değil mi? Sokrates diyor. Heidegger değil, Sokrates diyor.
Heidegger onun üzerinde bir yazısı var da yani ya. Bir şeyi eğer bir şekilde diyor mağaraya geri dönerlerse orada ve anlatırlarsa mağaradakiler onları öldürürler değil mi diyor adam? Evet diyor Heidegger. Öldürürler. Ne yaparlar bir şekilde?
Heidegger değil Sokrates.
Sokrates diyor onu ya.
Bilemiyorum. Yani ben Heidegger'de okudum. Ben
Sokrates diyor. Heidegger'den okuyabilirsin ama yani o konuşmayı mağaradan çıkıp da dışarıya anlatacak olan tabii o bir bilgi.
Deli zanneder.
Sokrates anlatıyor.
Yani suçlamaktan daha acımasız bir şey. Yani suçlamak hafif kalıyor. Onu direkt öldürürler diyor. Bir şekilde gördüklerinin şimdi, yanılsama olduğunu söylediğin zaman hiçbir şekilde bunu kabul etmezler ve bunu söyleyeni de öldürürler diyor.
Evet. Devam edelim. Şimdi kuşkuculuğun fenomeni bu. Yani kuşkuculuk şey gibi, kuşkuculuğun fenomen dediği şey aslında fenomen değil. Görmüş. Bağlantı kurabildik mi? Yani Hegel, şimdi Kant'ın ya da idealizmin diyor burada, idealizm dediği Kant'ın idealizminin görüngüsü de böyle bir dolaysızlıktır ki bir şey ya da şey değildir. Kant'ın fenomeni, Kant fenomenlerden daha öteye geçmiyor ya da geçemiyor, geçemediğini düşünüyor. Kendinde şey çünkü daha ötesi. Bunun görüngüsü ya da
bir şey olduğu zaman bir belirlenim içerik kazanacak. Şey evet. Olarak, şey kendinde şey olarak yine kalıyor.
Evet.
Belki bizim.
Genel olarak belirliliğin ve özneyle bağıntısının dışında var olacak ilgisiz bir varlık değildir. Kant'ın kuşkuculuğu ve Debitum'un kuşkuculuğu için açıklamalar bunlar. Bu sayfa 300'de. Kuşkuculuk kendine o vardır deme izni vermedi. Yani kuşkuculuğun nesnesi varlık taşımıyor. Yeni idealizm yani Kant'ın idealizmi kendine bilgiyi kendinde şeyin bilinmesi olarak görme iznini vermedi. Dolayısıyla bilme iznini vermedi kendine. Yani Kant'ın bilgi dediği şey en iyisinden öznel bilgi ve hiçbir zaman gerçek bilgi ya da bilgi değil. Kant'ın bilimleri kurtardığını söylüyor bazı felsefeciler. Çok şey, naif bir şey bu yaklaşım. Çünkü
Kant'ın Hume'dan bir farkı kalmıyor bu durum.
Kant'ın Hume'dan farkı kategorileri deneyimden türetmiyor olması. Doğru yani bu dediğin açıdan
sonuçta.
Evet. Kant görgücü yapamıyoruz Kant'ı. Evet. Bir farkı o yani mesela Debitum görgücü çünkü çıkış kaynak olarak deneyimi alıyor. Görgücülüğün özelliği o. Görgülenim ya da deneyim dediğimiz şey görgücülüğün ilkesi. Kant kategorileri şey yapıyor. Deneyimden türetmeyip tersine deneyime uyguluyor ve onu anlayabiliyoruz. O problem değil. Kuşkuculukta görünüşün bir varlık temelinin olmaması gerekiyordu. Bu Hegel'in sözü. Görünüşün bir varlık temelinin olmaması gerekiyordu bu ve yeni idealizmde kendinde şeyin bilinmemesi gerekiyordu. Evet.
Peki, görünüşün bir varlık temeli var aslında.
Görünüşün varlık temeli olduğu zaman, temeli olduğu zaman görüngü oluyor. Burada görüngü demesi daha iyi olurdu.
Yani, evet, görüngünün ana görünüşün de görünüş olması diyor. Gerekir. Ama çünkü görünüşe gelene kadar bir varlık alanını ortadan kaldırıyoruz.
Tabii yani aynı zamanda olumlu olarak bakarsak bir kuşkucu buna görünüştür diyor. Yani kuşkucu kendi kuşkucunu reddetmiyor, bilgisizliğini reddetmiyor, doğruluyor. Diyor ki benim bildiğim şey görünüştür ve görünüşün varlığının olmaması gerekir. Ya da varlığı yoktur. Yani bu kuşkucunun düşünce tarzı. Benim gördüğüm şey görünüştür, yansımadır. Gerçek olduğunu söyleyemem ve varlığını da söyleyemem. Var olduğunu da söyleyemem.
Onun fenomen olduğunun farkında değil.
Değil. Fenomen olduğunu, fenomen dese bile aslında fenomen değil. Örneğin bir de uygulama yapalım. Heidegger'in fenomen dediği şey fenomen değil. Çünkü onun fenomenin şey olması gerekir. Özle bağlantılı olması gerekir. Özsel bir kategori olması gerekir. Fenomenin özünün olması gerekir. Sartre'ın varoluşsuz özü de aslında varoluş değil. Yalnızca bir görünüş. Çünkü varoluş
özden sonra.
Evet. Yani varoluş zeminden ortaya çıkan dolaylı varlık. Hegel'in varoluş şeyi değil. Özsüz bir şey değil.
Ama hayvanlar için veya bitkiler için öz vardır.
Tersi. Diyor. Tam tersi söylüyor. İnsanlar yani, için tersi.
İnsanlar için.
Önce diyor varoluş sonra öz geliyor diyor. Hayvanlar için de önce öz sonra varoluş geliyor.
Öyle mi? İnsanlar hayvan
evet,
ayrımı
yapıyor.
Yani özünü i̇nsanlar kendi yaratıyor insan.
Önce varoluş geliyor.
Önce varoluş.
Öz daha sonra geliyor.
Diyor. Onun için varoluş.
Ama evet. Hayvanlardan önce öz sonra varoluş.
Ama varoluşu özün önüne koymak, özü reddetmek anlamına geliyor. Özü reddettiğin zaman otomatik olarak varoluşta gidiyor ve ortada bir dolaysızlık kalıyor. O dolaysız öz görünüş.
Evet. Biz ona görünüş diyoruz.
Görünüş diyoruz. Evet. Gerçek.
Şu andan itibaren böyle adlandıracağız.
Evet. Görünüş varlık belirliliğindeki özün kendisidir diyor bu 301'de. Görünüş varlık belirliliğindeki özün kendisidir. Şimdi bunları tekrar döneceğiz buraya. Yani bu
Peki şöyle bir soru, biraz kafa karıştırabilir mi? Bilmiyorum, benim kafam karıştı. Her görünüş sonunda bir görüngüye varır mı? Her görüngünün öncesinde bir görünüş
evet.
var mı?
Tabii ki. Bunun mantıksal yanıtı şu, çok yalın, yani yöntemsel bir yanıt. Görüngü kategorisi daha yüksek bir kategori olmakla genel olarak görünüşü her durumda saltık olarak kendisinde kapsayacak. Yani görünüşten mutlaka şeye varacağız, görüngüye varacağız. Görünüş şey değil, duruş noktası değil.
Bilimsel şeyi dairesel olarak niteliyor değil mi? Yani lineer olmadığına göre, dairesel olduğuna göre dönüp dolaşıp gene yani şey...
Görünüş, görüngüyü potansiyel olarak kapsıyor. Yani görünüş görüngüye gidecek. Kendinde gebe görüngüye. Ama görüngü, görünüşü... belirtik olarak kapsıyor. Yani açığa çıkmış olarak kapsıyor. Görüngüye geldiğimiz zaman
görünüşümüz algı olan.
Yani o görünüş onda kapsanıyor. Yani o yüzden şey dediğimiz zaman yanlış değil. Görünüş ve görüngüyü birbirine bağladığımız zaman bu yanlış değil. Yani görünüş görüngüdür denebilir. Görüngü görünüştür denebilir.
Ama arada açılması gereken
açılması,
kapılar
var.
Evet.
Bu bir zorunluluk mu?
Zorunluluk.
Görünüşten görüntüye varacağız.
Zorunluluk. Mantıksal zorunluluk elbette. Yani bütün kategorilerin arasındaki bağlantı bu. Hegel'de ilerleme ve gerileme. Biraz önce konuştuk yani gerileme ve ilerleme ayrımı yine analitik bir ayrım ve ikisini birlikte almamız gerekiyor. Burada şimdi görüngüye geldiğimiz zaman, görüngüyle ilgili saat 10 oldu. Saat evet, konusunda biz evet, bırakalım mı? Yani görüngüye girersek yarım saat
var. Var. Görünüşten zorunlu olarak görüngüye varacağız dediğimiz zaman bir şeye takılıyorum. Başta dedik ki görünüşün özü yok.
Evet.
Ama görünüş özün görünüşü.
Ama görüngüde öz var. Hı. Burada görünüşten zorunlu olarak görüngüye varacağız dediğimiz zaman şöyle bir ustamlama çıkıyor ortaya. Özü olmayan bir şeyden özü olan bir şeye varıyoruz.
Doğru. Bu. Çünkü öze varmak için öz olmayandan yola çıkmamız gerekiyor. O özellikle o öyle olması
i̇şte
gereken bir şey.
Ben ufakta bunu söyledim ve siz de ezbere gitmemek lazım dediniz.
Öze varmamız için, yani dolaylı olana varmamız için zaten dolaysızdan yola çıkmamız gerekiyor. Genelde bunu söyledim. Bunun modifiye edilmiş bir şeklini söyledim. Yani dolaylıya varmak için görünüş dolaysızdı değil mi?
Görünüşün özü yok.
Özü yok.
Hiçlik, evet. Kendisi
olan. Ama görüngü, özü var görüngü.
Görüngü özsel olan şey. Yani görünen şey öz.
Zorunlu olarak gittiğimize evet. Göre, şimdi, özü olmayan bir şeyden özü olan görüngüye varıyoruz.
Güzel. Ben buna yanıt verdim. Yani buna verilen yanıt şey çok yalın bir yanıt. Yani evet. Özü olmayan bir şeye varmak için özsüz olandan yola çıkmak özellikle zorunlu. Varmak söz konusu burada. Yani henüz özü olan bir şey yok ortada. Özü olmayan bir şey var ve özü olan bir şeye varacağız.
Özü zaten varsa niye yani soğuğa gidelim?
Yani sıcağa varmak için soğuktan yola çıkmak gerekir. Ancak ama soğuk...
Görünüş diye bir kategori yok dedik.
Görünüşün gerçeği bu işte. İtiraz ettiğin şeyi söylüyorsun. Kendini deklare ediyorsun.
Yok, mutfakta bunu tartıştık. Ben
görünüş yok diyor ve buna karşı çık.
Hayır, Ahmet Bey şey dedim. Diyalektiği anahtar olarak kullanırsak bu problemi çözebiliriz dedim. Görünüş ve görüngü bir anlamda bir ve aynı şey olmak zorunda oluyor dedim. Evet. Ahmet Bey yok, ezbere böyle düşünmememiz gerekiyor dedi. Sonra gelip size burada sordum tekrar aynı soruyu.
İyi akşamlar Erdoğan. O karşıya gidiyor ya, Sarıyer'e.
Yani anahtar gibi alıp takıldığımız yerde hani otomatik olarak değil, o zaten zorunlu olarak ama vardığımız bir sonuç.
Evet böyle. Ama anahtarı bu.
Ama anahtar gibi kullanmıyoruz bunu. Yani o düşüncenin mantığında, yani
ya
düşüncenin kendinde var zaten.
Sadece. Yani anahtardan kastım şey, sisteminin bütünü aslında bu önerme üzerine kurulu gibi.
Keşke.
Karşıtların birliği.
Tabii. Doğru. Yani evet. Her durumda o karşıtların birliği var. Bütün yöntem ondan oluşuyor. Başka hiçbir şey. Yöntem karışık bir şey değil.
Ama bu yöntemi sadece biçim olarak alıp da içeriğin kendinde böyle ilerlemediğini fark etmeyince daha doğrusu
tamam,
o dışsal bir şey olarak kalıyor ve
kapıyorum şeyi.